Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hazar 1399, Hicri Kameri 14 Rebiyo Sani 1442 ve 30 Kasım 2020 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Almanya Müslümanlar Merkez Konsey Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Doktor Fahrizade'ye düzenlenen suikast üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Şehit Fahrizade'nin anısına, İslam'da siyaset ve diyanetin birlikteliği ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Şehit Fahrizade'nin pakine aşığı bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Siyonist rejim ve terör örgütü halkın münafıkları Şehit Fahrizade suikastine karıştı. Fahrizade cinayeti için özel çalışma grubu kurulacak. İran İstihbarat Bakanı Şehit Fahrizade suikastine dair birçok ipucumuz var açıklamasında bulundu. Ve Çin, İran bilim insanına yönelik suikasti kınadı. Şimdi haberler.
Cuma günü Tahran'ın yakınlarında suikasta uğrayan İranlı nükleer fizikçi Dr. Mohsen Fahrizade için bugün Tahran'da mülki ve askeri yetkililere ve şehit ailesinin katılımıyla görkemli cenaze töreni düzenlendi. Ardından da Pak naaşı toprağa verildi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Cuma günü Tahran'ın yakınlarında suikasta uğrayan İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade için bugün Tahran'da mülki ve askeri yetkililer ve şehit ailesinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Ardından Pak naaşı toprağa verildi. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Şehit Mohsen Fahrizade için bugün Tahran'da Savunma Bakanlığı'nda sağlık protokolleri çerçevesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanları, bazı siyasi yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Cuma günü uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade için cenaze namazı kılındı. Şehit Fahrizade Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık protokollerine uyulması ve kalabalık yaşanmaması için cenaze törenine sadece mülki ve askeri yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Şehit Fahrizade'nin Pak naaşı cenaze töreninin ardından Tahran'da İmamzade Salih Türbesi'nde toprağa verildi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi Tahran'da Şehit Mohsen Fahrizade için düzenlenen cenaze töreninde bir konuşma yaptı. Tuğgeneral Hatemi konuşmasında hiçbir cinayet, terör ve aptalca eylem yanıtsız kalmayacaktır. Cinayet faillerini kesinlikle takip edeceğiz dedi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi önce İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Tuğgeneral Hatemi katil Siyonist rejimli Amerika'nın yüzlerce ve binlerce nükleer silahı var. Bu silahlar ne için? Evlerinde dekorasyon amaçlı kullanmak için mi? Hayır, duyarlı İran milleti bu silahların insanlığa en büyük tehdit olduğunu iyi biliyor. Ülkeyi en büyük tehditlerden korumak için canlarını feda edenler de İran milletinin yanında değerli bir yere sahiptir, dedi. Tuğgeneral Hatemi bugün 40 yıldır askeri seçeneğin masada olduğunu söyleyen, ancak kullanma cesareti veya fırsatı bulmayan ve sonunda bu seçeneği utançla masanın altına koyan bir düşmanla karşı karşıyayız ifadesini kullandı. Şehit Fahrizade suikastının yanıtsız kalmayacağını belirten Tuğgeneral Hatemi, hiçbir cinayet, terör ve aptalca eylem yanıtsız kalmayacak. Cinayet faillerini kesinlikle takip edeceğiz ve yüce devrim liderimizin talimatını yerine getireceğiz ifadelerinde bulundu. Savunma Bakanı sözlerini şöyle devam etti. Bazı ülkeler ve hükümetler bu terör eyleminden üzüntü duyduklarını dile getirdi. Hepsini takdir ediyoruz. Ancak bu eylemi kınamayan hükümetler ve uluslararası kurumlar teröristlerle uzlaşmanın onları daha da kaba kılacağını bilmeli. Çünkü aksi takdirde terör bir gün onları da yakalayacaktır. İran olarak Suriye ve Irak'taki bölgesel tehditler karşısında bu ülkelerin halkı, hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin yanında olduğumuz gibi yine de aynısını yapacağız. Teröristlere boyun eğen herkes mutlaka bir gün yaptığına utanacaktır. Tuğgeneral Hatemi sözlerinin bir bölümünde de İran Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu'nun 1400 yılı bütçesini iki kata çıkarma kararı aldıklarını aktardı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Siyonist rejim ve terör götü halkın münafıklarının İran'ın önde gelen nükleer fizikçisi Şehit Fahrizade suikastinde rol ifa ettiği ortaya çıktı. İran Pres Haber Ajansı'nın elde ettiği ek bilgilere göre İran'ın nükleer fizikçisi Şehit Muhsin Fahrizade suikastinin Nisan aracı üzerine monte edilen uzaktan kumandalı makinalı tüfekle gerçekleşti. Elde edilen yeni bulgulara göre söz konusu terör saldırısında Nisan aracının kullanılması, Şehit Fahrizade'ye eşlik eden grubu hedef almak ve araç patlatılarak olay yerinde iz bırakmamak amacıyla gerçekleştirilirken, kullanılan silahtan geriye kalan parçaların silahın İsrail yapımı olduğu belirlendi. İran Pres Haber Ajansı'nın elde ettiği sağlam kanıtlar, İsrail rejimi, istihbarat servisi ve terör örgütü, halkın münafıklarının bu suikasttaki rolünü doğruluyor. Bu bulgular, teröristlerin Şehit Fahrizade suikastı için kullandığı silahın kalıntılarının silahın İsrail yapımı olduğu ve üzerine İsrail yapımı ibaresinin basıldığını gösteriyor. İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade geçen Cuma günü Tahran'ın Absar bölgesinde düzenlenen bir terör saldırısı sonucu şehit oldu.
İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reis'e Fahrizade'yi cinayetlerin failleriyle azmettiricilerinin tespiti için gelen başsavcılık tarafından özel bir çalışma grubunun kurulacağını duyurdu. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reis'e İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, Şehit Fahrizade düşmanın nükleer ve savunma alanındaki yaptırımları ve tehditleri etkisiz hale getirme konusunda bir kahramandı, dedi. Reis'e en büyük tehditler ve yaptırımlar ülkenin nükleer ve savunma sanayi alanında olmasına rağmen Şehit Fahrizade ve diğer bilimci şehitler bu alanda İran'ın gücüne güç katarak yaptırımları sorunsuz bıraktılar ifadesini kullandı. Fahrizade cinayetlerin failleriyle azmettiricilerinin tespiti için gelen başsavcılık tarafından özel bir çalışma grubunun kurulacağını duyuran İran Yargı Erki Başkanı, istihbarat ve güvenlik birlikleri bir an bile tereddüt etmeden ülkeye sızan terör çetesini ve düşmanın işbirlikçilerini tespit edip yok etmeli diye talimat verdi. Reis'e düşmana karşı caydırıcı önlemler alma konusu ihmal edilmemeli çünkü düşman sadece güç mantığını anlıyor açıklamasında bulundu. Batı ülkelerine seslenen reisi terör saldırısı konusunda itidal çağrısında bulunan Batılılar aslında teröristlere yeşil ışık yakıyorlar. Yaptırımların müzakere yoluyla kaldırılmasına umut bağlamak hatadır. Tecrübeler, yaptırımlar ve terör ehlinin karşısında sadece güçlü olmanın yeterli olduğunu gösteriyor diye konuştu. İran'ın savunma ve nükleer alanında önde gelen bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Absar bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, ülkenin istihbarat sistemlerini yüksek titizlikle İran'ın savunma bilim insanı ve nükleer fizikçisi Fahrizade'ye yönelik olası suikasti ve suikast yerini önceden tahmin ettiğini söyledi. Bugün Tahran'da şehit Fahrizade'nin toprağa verildiği merasimin kulisinde gazetecilere konuşan Şemhani, düşmanın 20 sene İranlı nükleer fizikçi şehit Fahrizade suikasti peşinde olduğuna işaretle, bu sürede ihbarların fazla olduğu için gereken ciddiyetin gösterilmediğini ve bu kez düşmanın başarılı olduğunu esefle dile getirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, ülkede Fahrizadelerin sayısının az olmadığına işaretle, İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının asla Fahrizadelerin bilim ve teknik kabiliyetini Müslüman gençlerden koparamayacağını kaydetti. Rusya, Venezuela, Güney Afrika, Katar, Afganistan, Türkiye, Çin ve Rusya dahil birçok ülke ve Avrupa Birliği şehit Fahrizade suikastini kınadı.
İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, şehit Fahrizade'nin şehit düşmesinin hemen ardından İstihbarat Bakanlığı'na bağlı ekipler her türlü çabayı göstererek birçok ipucu elde ettiler ve davayı her yönüyle takip ediyorlar dedi. Ülkemizin nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Alevi, şehit Fahrizade suikastının hemen ardından meslektaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ve çalışmalarına başlayarak birçok ipucu elde ettiler. Onlar konuyu tüm boyutları ile takip ediyorlar diye belirtti. Alevi bu konunun güncel olduğu için ve net sonuçlara varmak adına İran halkını bilgilendirmek için şimdilik ayrıntılardan bahsetmemek gerekiyor diye ekledi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Cuma günü Tahran'ın yakınlarında uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı nükleer bilimci insanı Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreninde yaptığı açıklamada düşmanlar vereceğimiz yanıtları bekleye dursun ancak yanıtın zamanını, yerini ve biçimini kendimiz belirleyeceğiz dedi. Tümgeneral Selami, şehit Fahrizade cinayetinde failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılacaktır ifadesini kullandı. Bilimci şehit Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreni bugün Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nde gerçekleştirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de son günlerde konuya dair yaptığı açıklamada ülke düşmanları İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir demişti. İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Dr. Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracını yapılan terör saldırısında şehit düştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying düzenlediği basın toplantısında İran bilim insanına yönelik suikasti kınadı. Çin Dışişleri Sözcüsü açıklamasında İran bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastinden şoka olduğuna işaretle bu olay hakkında soruşturma yapılması temennisinde bulundu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer fizikçi şehit Muhsin Fahrizade suikastini kınayarak İran halkı ve hükümetinin acılarını paylaştı. Malezya İslam Örgütleri Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Azmi Abdulhamid de şehit Fahrizade suikastini kalleş bir saldırı niteleyerek Gasıp Siyonist rejimin Amerika'nın doğrudan desteğiyle Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani suikastinin ardından ikinci sistematik suikaste rolünün oldukça net ve açık olduğunu kaydetti. Nahçıvan Özek Cumhuriyeti yetkilileri de İranlı nükleer fizikçi şehit Fahrizade suikastini kınayarak İran halkı ve yetkililerinin acılarını paylaştılar. Rusya Duma Meclisi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Stolsky de İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastini kınadı. Rus yetkili mevcut kritik durumda bölgede gerilimin tırmanmasının önlemenin büyük önem arz ettiğini işaretle şehit Fahrizade suikastinin İran'ı tahrik etmek için gerçekleştiğini belirtti.
İşgal rejimi İsrail, işgal altındaki Filistin sakinlerini, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e seyahat konusunda uyardı. El Halij Online sitesinde yer alan habere göre İran'ın şehit Muhsin Fahrizade suikastı için intikam alacağından korkuya kapılan işgal rejimi, Siyonistlere Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e her türlü seyahat konusunda uyardı. Siyonist Yediyot Aharonot gazetesi, Siyonist yetkililerin oldukça endişeli olduklarını belirterek, işgal rejiminin Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Siyonistlere karşı İran'ın olası eylemlerinden kaygılı olduğunu kaydetti. Bu arada Şehit Fahrizade suikastının ardından işgal rejimi İsrail'in dünya üzerindeki büyükelçiliklerinde güvenlik önlemleri artırıldığı bildiriliyor.
Çağbahar Limanı'nın ve demiryolu bağlantılarının Afganistan ve Orta Asya güzergahındaki önemini dile getiren Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i, Şangay İşbirliği Örgütü üyelerini Büyük Çağbahar Zahidan demiryolu projesinde işbirliği yapmak üzere İran'a davet etti. Hindistan'ın ev sahipliğinde video konferans aracılığıyla düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Konseyi'nin 19. toplantısında konuşan Cihangir'i, konuşmasının başında Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vankaya Niya Duya ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti. Günümüzün yüksek riskli dünyasında bölgesel kurumların bölgesel, küresel ve hatta ulusal sorunları yönetmek ve çözmek için en etkili mekanizmalardan biridir diye konuşmasına başlayan Cihangir'i, Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri çok taraflı işbirliğinin geniş kapasitelerinden ve fırsatlarından yararlanarak gelişme ve ilerlemede önemli bir rol oynayabilir. Soğuk savaşın sona ermesiyle çok taraflılığa bazı ülkeler, özellikle de Amerika tarafından ciddi şekilde meydan okundu. Ancak İran'ın barışçı politikası ve stratejik sabrı ve Şangay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere uluslararası toplum üyelerinin desteğiyle Trump yönetiminin militanlığı, yasa dışı çıkışı ve ülkemize sert yaptırımlar uygulaması ve Avrupa üye devletlerinin eylemsizliği bir sonuç vermedi ve büyük İran halkının direnişiyle karşılaştı diye konuştu.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mujtaba Zonnuri, Güney Kore yetkililerinin İran'ın bloke edilen mali kaynaklarını bir an evvel Tahran'a iade etmeleri gerektiğini belirtti. Video konferansı aracılığı ile bugün Güney Kore Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Song Yongil ile görüşen Zonnuri, İran'ın maden kaynakları açısından zengin olduğunu ve Güney Kore'nin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini, İran pazarının Güney Kore ekonomisi için uygun alan olabileceğini belirtti. İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı sözlerinin devamında Amerikan yöneticilerinin ülkelerin ilişkilerine tek taraflı müdahalesini eleştirerek ülkelerin iradesinin ikili münasebetlerin bu tüm müdahalelerden etkilenmesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti. Zonnuri, Amerika Başkanı'nın müdahaleleri ve bu ülkenin iç yasalarının başka ülkelere güvenlik uygulanmasının uluslararası camiaya hakaret sayıldığını belirtti. Güney Kore Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Trump'ın iktidara gelmesinden sonra İran ile Güney Kore'nin ekonomik işbirliğinde aksamalar yaşandığına işaretle Joe Biden'in başkanlık döneminin başlaması ile Tahran-Seul ilişkilerinde ekonomik ve siyasi koşulların iyileşmesini temenni etti. Güney Koreli yetkili ayrıca İran bilim insanına güvenlik düzenlenen suikastı kınarken bu terör eyleminin büyük cinayet olduğunu kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da 962.070 kişinin koronavirüse yakalandığını, 668.151 kişinin ise iyileştiğini ve 371 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini belirtti. Sözcü Lari, son 24 saatte 371 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısı 48.246'ya yükseldiğini, 668.151 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek vakalardan 5.852 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 668.151 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini ve şimdiye kadar 6.125.348 koronavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın ardından 34 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre son 24 saat zarfında 29.281 kişide daha koronavirüs tespit edilerek ülkede toplam vaka sayısı 494.351'e yükselirken koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 13.558 kişiye ve durumu vahim hasta sayısı da 5.011 kişiye çıktı.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile arasında gerilime yol açan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de görev yaptığı yerden Antalya Limanı'na döndüğünü duyurdu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yapılan paylaşımda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz Antalya Limanı'na döndü ifadelerine yer verildi. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyon Sözcüsü Peter Stano günlük basın toplantısında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili bir soruyu cevapladı.
Gazze sakinleri Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü etkinliğine katılarak Filistin meselesinin acil çözümü ve Filistinlilerin haklarından iade edilmesi gerektiğini vurgu yaptılar. Gazze'de Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü etkinliğine katılan Filistinliler, bir kez daha bazı Arap rejimlerin Siyonist rejimiyle ilişkilerinin normalleşme sürecine karşı olduklarını deklare ettiler. Filistin'e direniş grupları aynı gün dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte Filistin meselesine destek için uluslararası çabaların artırması gerektiğini vurgu yaptılar.
Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri hükümet, muhalefet ve Suriye Sivil Toplum Kuruluşları heyetlerinin katılımıyla Cenevre'de başladı. Suriye hükümeti, muhalefeti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla bugün Cenevre'de başlayan 4. tur görüşmeler 4 Aralık'a kadar sürecek. Görüşmelerde Suriye Anayasası'nın hazırlanması masaya yatırılıyor. Koronavirüs salgınına rağmen bu görüşmelerin bu turu yüz yüze gerçekleşiyor.
Ve son haberimiz, 7 Avrupa ülkesinin insan hakları elçileri Suudi Arabistan'a en az 5 kadın aktivistin tutukluğuna dair devam etti. İçin eleştirirken Riyad'ın bu aktivistleri de tahliye etmesini istediler. İngiltere, Hollanda, İsveç, Estonya, Finlandiya ve Lüksemburg'un insan hakları elçileri ortak bir açıklama yaparken Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan en az 5 aktivistin tutukluğunun sürdüğünü işaretti. Bu aktivistlerin de Loken, Hezul, Semur, Bedavi'nin dosyalarının terör mahkemesine de gönderilmesinden endişe duyduklarını deklare ettiler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların iptali için stratejik planı etrafında. Avrupa'nın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesine rağmen İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar nükleer anlaşmayı korumak için stratejik sabırla hareket etmiştir. Ancak nükleer anlaşma tek taraflı bir anlaşma değil, anlaşmanın diğer taraflarının da yükümlülüklerini yerine getirmeleri suretiyle anlaşmadan azami sonuç elde edilmesi beklenebilir. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu dün anlaşmanın Avrupa üyelerinin yükümlülüklerine uymadıkları için yaptırımların iptali için stratejik bir tasarıyı kabul etti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Fazl Emoui bu bağlamda dün gazetecilere yaptığı açıklamada yaptırımların iptali için stratejik girişim tasarımı uyarınca Avrupalı tarafların nükleer anlaşmada yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde İran'ın gelecek 2 ay zarfında ek protokolü gönüllü olarak yerine getirmeyi askıya alacağını duyurdu. Amuhi tasarının 1. maddesi uyarınca İran'da %20 oranında zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumun her sene üretilip depolanacağını belirterek tasarının 2. maddesi çerçevesinde de İran Atom Enerjisi Kurumu'nun her ay düşük seviyede zenginleştirilmiş 500 kilogram uranyum üretip rezerv etmesi gerektiğini vurguladı. Stratejik planın 3. maddesi uyarınca da İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu yeni nesil IR-2M ve IR-6 santrifüjlerini kullanmakla yükümlü kılınıyor. Ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan İsfahan'daki metal uranyum fabrikasını faaliyete açması isteniyor. Tasarının devamında Atom Enerjisi Kurumu, Irak ağır su reaktörünü modernize etme çalışmalarının yanı sıra hastanede kullanılan radyo izotopların üretimi amacıyla 450 megawattlık ağır su reaktörünü tasarlamakla görevlendiriliyor. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı taraflarından nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca nükleer yükümlülükleri çerçevesinde gönüllü olarak uyguladığı girişimleri adım adım askıya alma kararı aldı. Bu karar 5 aşamada uygulandı. Bu karar İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen haklarından tamamen yararlanması için kararlı olduğunu ve bu bağlamda kimseye karşı şakası olmadığını kanıtlamış oldu. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali bir süre önce nükleer anlaşma bıçak sırtında başlıklı bir yazı yayınlayarak nükleer anlaşmanın ekonomik, teknik ve siyasi ve hukuki olmak üzere 3 temel üzerine kurulu olduğuna dikkat çekerek Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilip İran'a karşı yaptırımları 90 ve 180 günlük zaman dilimlerinde yeniden canlandırılması ve yeni yaptırımların ilave edilmesinin bu uluslararası anlaşmanın uygulanmasını karmaşık hale getirdiğini belirtti. Aslında Amerika'nın İran için planı ek nükleer anlaşma için bir hazırlık niteliğindeydi. Trump'ın danışmanları yanlış bir hesapla azami baskı politikasını güvenlik darbeleri şokuyla ağırlaştırabileceklerini düşünüyordu. Amerikalılar tüm bu senelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim ve teknoloji yolunda ilerlemesi ve barışçıl nükleer enerji bilimine sahip olmasına engel olmaya çalıştılar ancak bunu başaramadılar. Bugün İran'da nükleer bilim belli bir şahısa dayalı değil, ülkede daha da gelişerek yerleşmiş bir bilim haline gelmiştir. Nükleer anlaşmada asla caydırıcı bir etken olarak İran tarafından kabul edilmedi. Belki İran'ın amacı belli bir dönemde güven ortamı oluşturmak ve karşılıklı yükümlülükler çerçevesinde iki taraflı işbirliği ve etkileşim içine girmektir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirip bu bağlamda şeffaf şekilde hareket etmeleri sürece nükleer anlaşmada kalacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Irak Nasiriye kentinde kanlı çatışmaların oyuncuları ve nedenleri başlığını taşıyor. Irak'ın Zikar ilinin merkez kenti Nasiriye son 48 saatte şiddetli çatışmalara sahne olmuştur. Bu çatışmalar sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Sad Hareketi lideri Muktada Sadr'ın çaresi üzerine Nasiriye, Necef ve Bağdat başta olmak üzere Irak'ın muhtelif kentlerinde düzenlenen protesto eylemleri şiddete dönüştü. Bu olaylar hakkında üzerinde durması gereken birkaç konu var. Birinci konu, Irak'ta Temmuz ayında erken parlamento seçimleri düzenlenecektir. Sad Hareketi seçimler öncesinde yaptığı çaresiyle bir nevi seçim manevrası yapmaktı. Sadr son sıralarda erken seçimlerle ilgili attığı bir tweette hayatta olursam ve ömür kalırsa olayları yakından takip edeceğim. Seçimlerin parlamentoda bir çoğunluğun Sadr oluşması ile sonuçlanacağını ve onların da başbakanlığı kazanacaklarını da göreceksiniz yazmıştı. Sad Hareketi tarafından desteklenen Sairun İttifakı Milletvekillerinden Ali Lami de daha önce yaptığı bir açıklamada bu hareketin bir sonraki seçimlerde 54 sandalye kazanacağını söylemişti. Zikar, Necef ve Bağdat illerindeki gösterilerin bu tweetlerin ardından başlaması oldukça manadar ve Sad Hareketi'nin 6 Temmuz 2021 seçimleri için halk desteğini gösterme şovu niteliğindedir. Sağ taraftarlarının attığı sloganlarda bir nevi onların seçim sloganlarını yansıtıyor. Sağ taraftarları Amerikan işgalcilerine karşı slogan atarken yolsuzlukla mücadele ve Sad Hareketi'nin siyasi ve seçim programını destekleyen sloganlar atıyor. Anlaşılan Sad Hareketi halkın memnuniyetsizliğinden yararlanarak kendini Irak halkını mevcut durumdan kurtaracak taraf olarak lanse ediyorlar. İkinci konu ise Nasiriye'nin El Habubi meydanında Sad Hareketi taraftarları toplanmaya çalışırken diğer grupların bazı taraftarları da gövde gösterisi yapmaya gayret gösterdi. El Habubi meydanını ele geçirme üzerindeki çekişmeler ve eylemcilerin çadırını yakma girişimleri sağ taraftarları ile karşıtları arasında çatışma yaşamasına yol açtı. Bu olay, Irak'ta düzenlenecek olan erken parlamento seçimlerinin siyasi gruplar için oldukça büyük önem arz ettiğini ortaya koymuş oldu. Dördüncü konu, Irak'taki siyasi zemin birçok ülkedeki durumları oldukça farklıdır. Irak yıllardır yolsuzluğu, kötü yaşam şartları ve sosyal hizmetlerindeki aksaklığı protesto eden halk gösterilerine sahne olmuştur. Ancak bu gösteriler dış aktörlere müdahalesi ve içerideki bazı sapkın gruplar ve de IŞİD'liler ve Basçıların ifade ettiği rol nedeniyle geniş çaplı şiddet eylemlerine dönüştü ve yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 7000'den fazla insan da yaralandı. Son 48 saatte Irak'taki gösteriler sırasında Sad Hareketi karşıtı bazı silahlı unsurların Sad taraftarlarına yönelik ateş açtığı da bildiriliyor. Dördüncü konu, anlaşılan Bağdat yönetiminin zafiyeti ve Irak'ın muhtelif noktalarındaki olayların patlak verması üzerinde önemli biçimde etkili olmuştur. Dün gece Nasiriye kentindeki çatışmaların ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazemi bir kez daha Zikar ilindeki durumun incelenmesi için bir komite kurulması talimatını verdi. Ancak daha önce Irak'ın diğer noktalarındaki olayların ardından El-Kazemi'nin talimatıyla kurulan komitelerin faaliyetlerinden şimdiye kadar herhangi belli bir sonuç çıkmış değildir. Bu bağlamda Irak İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi'yi protestocuların ölümünden sorumlu tutarak Irak hükümetinin göstericileri koruyabilecek ve tehdit ve tehlikeleri onlardan uzaklaştıracak kadar güçlü olmadığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyordum. Ülkedeki felaketi sürüklüyordum.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran milleti hiçbir cinayeti, suikasti ve ahmakça hareketi karşılıksız bırakmayacağını vurguladı. Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı ve seçkin nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin Pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninde konuşan Savunma Bakanı General Hatemi, caniler yaptıklarının cezasını çekeceklerini bilmeleri gerektiğini kaydetti. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde İran'da, Tahran'da bir kanlı terör eylemi vuku buldu. Bu cinayet sırasında İranlı bilim adamı ve fizikçi Muhsin Fahrizade şehit edildi ve şimdi uluslararası camiadan bu konuya karşı gelen yankılar devam ediyor. Şimdi bu konular ve senaryoları, muhtemel senaryoları konuşmak için uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam, hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi ben kısaca girişte de anlatmaya çalıştım. Son dönem bölgemizle ilgili yaşanan gelişmeler neyin işareti acaba? Yani Amerika'da seçimler bitti, sonuçlandı ve daha sonra Amerika'nın, özellikle Trump'ın kabinesinden Dışişleri Bakanı ani bir şekilde bölgemize bir ziyaret gerçekleşiyor ve ardından da bu kanlı terör eylemi gerçekleşiyor. Herhangi bir sizin tespitiniz var mı? Alalım görüşlerinizi.
Ben öncelikle tabii ki taziyetlerimizi bildiriyoruz. Allah rahmet eylesin İran halkına, milletine ve tüm Müslümanlara. Çünkü bir ilmi kayıp ve bir alim, bir bilim adamı. Ama bir öte yandan da bu İran'da bir ilk olay değildir. Yani İran'da yani hakikaten bu konuda da ciddi bir şekilde Müslümanlar da ilme aşık olan İran İslam Cumhuriyeti'ni seven insanlar rahatsızdırlar. Bu bir değildir, iki değildir, üç değildir, dört değildir. Bu bir. Tabii ki bütün bunların hedefi İran'a bir tuzak kurmak. İran'ı bölgede yani 20 Ocak'tan önce bir efendime söyleyeyim bir savaşa çekmek ve Biden hükümetini de muhtemel İran'la yeniden müzakere masasına oturmakta zor duruma sokmaktır. Bu kesin. Öte yandan Riyad'da, Arabistan'da gerçekleşen oturumda istihbarat birimleri İsrail'in açıkça neyi konuştunuz? Üç kere orada İran, İran, İran. Yani İran, bir İranofobya var, bir İran korkusu var, bir İran tehdidi var. Ve bir İran'ın şeytanlaştırılması yani bu açıdan böyle bir senaryo var ve bölge ülkeleriyle efendim İsrail arasında bir ittifak kurup da yani İran'ı yalnızlığa sürüklemek ve ne kadar başarırlar başarmazlar o ayrı bir mesele. Tabii ki İran'da infiali davranmamalı, hissi hareket etmemeli, çok temkinli bir şekilde hareket etmelidir. Yani bütün senaryolar Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Bahreyn, Suudi Arabistan'ın efendime söyleyeyim İsrail'e ilişkileri geliştirmeleri bütün bunlar o doğrultuda gerçekleşiyor. Yani bir cephe kurmak Suudi Arabistan'daki kral halkın desteğini alan birisi değildir. Yani dışarıdan Trump bunu açıkça ifade etti. Ben olmasam biz olmasa 15 gün siz iktidarda kalamazsınız. Şimdi yeni Biden hükümetine bir hediye vermek istiyorlar. O hediye de nedir? İlişkiler kurmak, İran karşıtı bir cephe oluşturmak. Hatta ve hatta yani bu olayın kendisi de bu İran karşıtı cephe girişimi Biden hükümetini dahi bir ölçüde sıkıntıya sokabilir. Bu şekilde okuyorum.
Doğru. Şimdi bundan sonraki dönemde nasıl bir gelişmelere tanıklık edeceğiz acaba? İran nasıl bir karşılık verecektir? Yani bölgemizdeki gelişmelerin gidişatını bu olay nasıl etkileyecek sizce?
Valla şimdi bunu yani bu 5. 6. bilim adamıdır. Yani 1. bilim adamı değildir. Ve biraz da efendime söyleyeyim bütün bunlara rağmen bu anda bu sırada böyle bir olayın gerçekleşmesi bu bir tuzaktır. İran'ın bu tuzağa düşmemesi lazım. Temkinli hareket etmesi lazım. En azından yani gelecek Amerika'da iktidara gelecek bir önceki hükümetin iktidara başlaması ve durumu değerlendirmesi lazım. Yani infiallere de kapılıp hissi hareketlerle bir yere varılmayacağı kanaatindeyiz. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman yaptığını yapar. Ama kullandığı taktikler önemlidir. Yani kimler tehdidi çeken kimdir? Bombayı patlatan kimdir? Ayak izleri var olabilir, tehdit edebilir ama olayı yapan kimdir? Gerçekleştiği yer neresidir? Bunlar önemli. Aynı Türkiye'deki darben misali mesela. Türkiye biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri darbenin arkasındaydı ama resmen Amerika Birleşik Devletleri'ni efendime söyleyeyim yükümlü ve sorumlu tutamaz. Sen bunu yaptın diyemez. Çünkü yapan belli, generaller belli, kişiler belli. Bu aynı durum İran'daki olay için de söz konusu. Yani.
Doğru. Hocam görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Oğlum teşekkürler.
Çok
ben
sağ
de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Şehit Fahrizade'ye düzenlenen suikast girişimi ve bu cinayet etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
D Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslami Şura Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı ve İran Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Feridun Abbasi'nin şehit Fahrizade'nin kanı meclisin nükleer alanda hareket yöntemini değiştireceğine vurgulaması, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın şehit Fahrizade suikastına gösterdiği tepkide düşmanların ancak güçlü karşılık verdiği takdirde uslanacaklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İttilaat gazetesinde Amerikalı bağımsız senatör Bernie Sanders'in İslami İran nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikalı bağımsız senatör Bernie Sanders, İslami İran nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast girişimini illegal ve provokatif bir girişim değerlendirdi. İran'ın bildirdiğine göre Amerikalı bağımsız senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, İranlı nükleer bilimci Şehit Fahrizade suikastını illegal nitelediği açıklamasında, bu girişimden amaç Amerika'da yeni hükümetin iş başına gelmesine paralel olarak Amerika ve İran diplomasisini zayıflatmaktı ifadesini kullandı. Sanders açıklamasının devamında böylesi bir olayın gerçekleşmesine müsaade edilmemesi gerektiği, zira diplomasinin ilerlemek için en iyi yol olduğunu belirtti. Öte yandan Amerika Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi George Mix de Twitter paylaşımında söz konusu terör eyleminin yeni başkan Biden'in İran ile olan anlaşmayı ihya etme çabasını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.
Cumhur İslami gazetesinde Tahran'ın koronavirüs salgını ile mücadele merkezi başkanı Dr. Ali Rıza Zale'nin Şehit Fahrizade'nin yürüttüğü koronavirüs aşısını üretme projesi insan üzerinde test aşamasına geldiğini açıklaması, İran'ın Afganistan'daki son terör saldırısını kınaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Masası Başkanı Rıza Necef'in Siyonist İsrail'le her türlü teamülün İslam dünyasına ciddi darbe olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Masası Başkanı Rıza Necefi, Korsan İsrail'e her türlü teamül ve normalleşmenin Müslümanlara ihanet ve İslam ümmetinin vahdetine ciddi darbe olduğunu vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Barış ve Kalkınma için Teröre Karşı Birlik başlığı altında Nijer'de düzenlediği 47. oturumunda konuşan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Masası Başkanı Rıza Necefi, bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararından duyulan kaygıya işaretle, binlerce Filistinli katleden, işkence eden çakma İsrail rejimi ile her türlü normalleşme girişimi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel ilkelerin ihlali olduğunu belirtti. Necefi, Filistin milletini Siyonist rejimin cinayetlerine karşı desteklemek İslam dünyasının en köklü konusu olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Masası Başkanı Necefi, ayrıca Amerika terör devletinin gelişmekte olan ülkelere ekonomik terör dayatmasını kınayarak, bu tür dayatmalar uluslararası barış, güvenlik ve kalkınmayı olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.
Hemşehri gazetesinde Riyad yönetiminin Türkiye'den ithalata uyguladığı yaptırımı kaldırma şartını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Londra'da yayımlanan El Arab gazetesi, Riyad yönetiminin Türkiye'den ithalata uyguladığı yaptırımı kaldırma şartını açıkladı. Son dönemde Riyad yönetimi Ankara ile ilişkilerinde gerginliği giderme yönünde yeşil ışık yakmasına rağmen Türkiye'nin mallarına uyguladığı yaptırım devam ediyor. Bu çerçevede Londra'da yayımlanan El Arab gazetesi, Riyad yönetiminin Türkiye'den ithalata uyguladığı yaptırımı kaldırma şartını Ankara'nın bölgeye ve İslam dünyasına nüfuz etmeye yönelik politikalarından geri adım atması şeklinde açıkladı. Türkiye İhracatçılar Birliği, Suudi Arabistan yönetiminin özellikle yaklaşık bir aydır Türkiye'den et, yumurta ve diğer bazı ürünlere ambargo uyguladığını ve ithalatını askıya aldığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehit Muhsin Fahrizade'nin anısına.
Etkin İranlı bilim insanı Şehit Fahrizade 27 Kasım Cuma günü düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. Kendisini rahmet ve saygıyla anarak hakkında hazırladığımız özel programı sizlere sunuyoruz.
Kasım 2020 Cuma öğlen saat 14'ü geçerken başkent Tahran'ın etrafında bulunan Damavan ilçesine bağlı Absar bölgesinde korkunç bir patlama sesi duyuldu ve ardından kurşun yağmuru başladı. Kurşunlara hedef olan araç İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Teşkilatı Başkanı Dr. Muhsin Fahrizade'ye aitti. Terörist saldırı sonucu 4 kurşun isabeti alan Muhsin Fahrizade helikopterle hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen İran halkından çok düşman ülkeler tarafından tanınan bu büyük bilim insanı kurtarılamayarak şehit oldu.
1957 doğumlu Muhsin Fahrizade, bakan yardımcısı ve İran füze bilim alanının temellerini atan şahsiyetlerden biridir. Diğer 4 İranlı şahsiyet ile birlikte American Foreign Policy dergisi tarafından dünyanın en güçlü ilk 500 kişilik listesinde yer aldı. Şehit Fahrizade İran'ın bilimsel gelişmesi ve teknolojik altyapı ilerlemesinde çok önemli fakat sessiz bir rolü vardı. Öyle ki şehadeti ardından takımıyla birlikte en önemli ve büyük projelere imza attığı açıklandı. Şehit Fahrizade, korona teşhis kitlerinin yerli üretim projesini bizzat denetimi altında yılbaşından itibaren başladı. Adı ayrıca Silahlı Kuvvetler Desteği ve Savunma Bakanlığı kıdemli bilim insanı ve Fizik Araştırma Merkezi eski başkanı olarak 24 Mart 2007 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yaptırım listesine alınan İranlı şahsiyetlerden biridir.
Amerikalılar Şehit Fahrizade'nin İran nükleer programının sırlar sandığı olarak biliyorlar. Öyle ki her zaman yapılan müzakerelerde İran'ın sergilediği tutumda etkin fakat gizli rolü vardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Şehit Fahrizade ile direkt görüşme yapılmadan İran'ın nükleer bilimde ne kadar ilerlediğinin anlaşılmayacağını belirtti. Siyonist basından The Jerusalem Post birkaç yıl önce yayınladığı haberde Şehit Muhsin Fahrizade kimliğinin 2003 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri tarafından ifşa olduğunu ve 2018 yılı başlarında Siyonist rejim kaynaklarının belirttiğine göre Korsan Rejim Casusluk Örgütü Mossad'ın İran'da bir nükleer bilim insanına terör saldırısı düzenlemeye çalıştığını fakat başarılı olmadıklarını yazdı.
Fakat bu hafta Siyonist rejim medya çevresi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dolaylı olarak Muhsin Fahrizade terör olayında muhtemel ortaklıklarını onayladığını duyurdu. Netanyahu yaptığı açıklamada bu hafta hakkında konuşmayacağım bazı girişimlerde bulundum fakat bölgenin gergin bir döneme girdiğini söyleyebilirim dedi. Fahrizade, Netanyahu'nun bir programda direkt adını zikrettiği tek İranlı bilim adamıdır.
Siyasi veya inançsal hedeflerle insanlara kör saldırı olan terör, İran İslam Cumhuriyeti için tanıdık bir kelimedir. İran'ın terör olayına en az 17 bin kurban vermesi, İslam İnkılabı'nın ilk yıllarından bugüne kadar insan haklarını savunduklarını iddia edenlerin perde arkasındaki vahşi girişimlerinin canlı kanıtıdır. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı'ndan sonra geçen 40 yılda terörizmin kurbanı olan en büyük ülkelerden biridir. Daha doğrusu dünyada en büyük terörizm kurbanıdır.
Nükleer bilim insanlarına yönelik terör saldırısı Sulta düzeninin İran'a karşı terör saldırılarının yeni yöntemi ve boyutlarından biridir ve ilk kez İran'ın seçkin fizik hocası Dr. Mesut Ali Muhammedi'ye yönelik kalleş saldırı ile yaşandı. Bu saldırı Siyonist rejim İsrail Casusluk Servisi Mossad'a bağlı Mecid Cemali Feş tarafından 12 Ocak 2010 tarihinde şehidin Tahran'ın Geytariye semtinde olan evinin önünde gerçekleşti. İran'ın nükleer bilim insanlarına yönelik terör saldırıları Dr. Mecid Şehriyari ve Feridun Abbasi Devani 29 Kasım 2010, Dariush Rızai Nejat 23 Temmuz 2011'de ve Mustafa Ahmedi Ruşen de 11 Ocak 2012 tarihlerindeki saldırıyla devam etti. Şimdi Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırıları ile insan haklarını iddia edenlerin vahşi cinayetleri devam etti.
Hiç şüphesiz bu büyük bilim insanına yönelik terör saldırısı İran'da bilim ve teknolojinin ilerlemesini engellemek amacıyla gerçekleşti. Fakat kesin olarak düşmanlar hedefledikleri şum ve karanlık amaçlarına ulaşamayacaklar. Zira bilim yok edilemez. Zira söz konusu bilim insanları yıllar boyunca çalışmalarının sonucu olan bilimsel birikimlerini kendi öğrencilerine aktarmışlar. Nitekim bilim asırlar önceden günümüze kadar ilerleyerek gelmiştir.
Şehit Fahrizade'ye yönelik yapılan Kör terör saldırısı bir gerçeği gün yüzüne çıkarttı ve o da İran İslam Cumhuriyeti'nin yüksek ilerleme zirvelerine ulaşmakta azimli ve güçlü adımlarla ilerlemesidir. Nitekim diğer nükleer bilim insanlarının şehadeti İran'ın ilim kervanından gelişen ilerlemesini durduramadı ve söz konusu bilim insanlarının kanları ilim ve erdemlik bahçelerinin fidanlarını sulayarak daha da güçlenerek gelişmesini sağladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri de Doktor Fahrizade'nin şehadeti nedeniyle yayınladığı mesajının bir bölümünde şöyle yazdı. Bu yetenekli ve değerli yöneticiye yapılan suikast, ülkenin savunma kompleksine acı ve ağır bir darbe olsa da ancak düşmanlar Fahrizadelerin açtığı yolun asla durdurulamayacağını bilmelidir. Terör örgütleri ve bu olayın failleri onların ağır bir intikam beklediğini bilmelidir.
Son yıllarda İran'ın nükleer bilim alanındaki ilerlemesi dikkate alındığında, nükleer teknolojinin büyüme ve gelişme eğrisinin yükselişte olduğu görülüyor. Öyle ki İran İslam Cumhuriyeti günümüzde dünyanın nükleer kulüpteki ender ülkeler arasında bulunuyor. İranlı bilim insanları, İranlıların sahip oldukları üstün zeka ve kabiliyetlerle ilim ve teknoloji alanında yüksek adımlar atarak nükleer bilimi İran ve İranlılar için yerleştirebileceklerini ispatlarken, barışçıl nükleer bilimi diğer özgür ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu gözler önüne serdiler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer güç reaktörü, nükleer yakıt üretimi, gama radyasyonu, uranyum zenginleştirme nükleer enerji santralleri ve araştırma, yeni ve gelişmiş santrifüjler yapımı ve afetlerle savaşma, tıp alanında radyo izotoplar ve radyo farmasötiklerin üretimi, tarım ve tıbbın diğer alanlarda nükleer teknolojinin kullanılması gibi barışçıl nükleer bilimin çeşitli alanlardaki ilerlemesi, İranlı bilim insanlarının çalışmaları, halkın sabır ve direnişi ve de İslam İnkılabı rehberinin dahiyane liderliği sayesinde yaşandı. Tüm bu ilerlemeler İran halkına haksız yaptırımların dayatıldığı bir ortamda yaşandı, fakat uygulanan tüm baskı ve yaptırımlar İran'ın ilerlemesini engelleyemezken İran güçlü ve muktedir bir şekilde kendi çalışmalarını sürdürdü.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, eşsiz bilim insanı Dr. Muhsin Fahrizade'nin şehadeti nedeniyle yayınladığı mesajda önemli bir vurguda bulunarak şöyle dedi. Tüm yetkililer iki önemli konuyu ciddi olarak gündemlerine almaları gerekir. Birincisi, bu cinayeti azmettiren ve faillerinin bulunarak kesinlikle cezalandırmaları ve diğeri de şehidin çalıştığı tüm alanlarda bilimsel ve teknik çalışmalarının sürdürülmesi.
Siyonist rejim ve destekçileri özellikle de Amerika, İran halkını bilim insanlarından mahrum bırakarak ülkenin ilerlemesini engelleyebilecekleri veya en azından aksatabileceklerini zannediyorlar. Amerikalı ünlü jurnalist James Reason yaptığı bir açıklamada CIA ve Mossad ajanlarının birlikte İran nükleer ilerlemesine karşı bir dizi sabotaj eylemi planladıklarını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti nükleer bilim insanlarının silinmesi planı Amerika istihbarat uzmanlarınca Beyaz Saray'ın gündemine alındı. Bu bağlamda Beyaz Saray'a istihbari konularda yakınlığıyla bilinen Stratford firmasının seçkin yorumcularından Rava Bala, İran nükleer bilim insanlarına terör saldırıları hakkında yaptığı açıklamada bizim stratejimiz İran'ın önemli bilimsel insanlarını ortadan kaldırmaktır, dedi.
Amerika ve Siyonist rejim kendi müttefikleri ile her zaman İran'ın barışçıl nükleer bilimini dünya güvenliği için ciddi tehdit olarak lanse etmeye çalışıyor. Fakat aslında onlar İran İslam Cumhuriyeti'ni kendilerinin Batı Asya ve Fars Körfezi'ndeki gayrimeşru çıkarları ve programları karşısında bir set olarak görüyor. Ve bu güçlü direnişi mümkün olduğu her yolla ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Demokrat Senatör Chris Murphy Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden başlıca hedef İran nükleer anlaşmasını tekrar başlatmayı zorlaştırmaksa bu cinayet Amerika, İsrail ve dünyayı daha güvenli kılmaz.
Günümüzde İslami İran yüksek konumlarda yer almasını tüm yaptırım ve baskılara rağmen çeşitli tıbbi, tarım ve sanayi alanlarında birçok kabiliyet ve kapasite oluşturan bilim insanlarının amansız çalışmalarına borçludur. Şehit Muhsin Farizade'nin eşi olayın ardından yaptığı ilk açıklamada şöyle dedi. Şefkatli ve müdebbir eşimin şehadetinden dolayı taziyelerimi benim ve şehit için en aziz kişi olan rehberime sunuyorum ve o hazrete teşekkür ediyorum. O ülkesini seviyordu. Şimdi onun yolunu sürdürecek insanlar var.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Teşkilatı Başkanı Şehit Doktor Muhsin Fahrizade'ye rahmet ve sevgiyle anıyor, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da siyaset ve diyanetin birlikteliği.
Kasım günü Şehit Ayetullah Müderris'in Pehlevi rejimince şehit düştüğü günün yıl dönümüdür.
Bugünün yıl dönümü dolayısıyla sizler için bu mücahit ve özgürlükçü alimin yaşamı ve siyasi faaliyetlerini kısaca gözden geçirerek İslami devlette siyasetle diyanetin birlikte olması gerektiği yönündeki düşüncesini beyan etmek ve bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin siyerinden yararlanmak istiyoruz.
Ayetullah Müderris olarak ün yapan Seyyid Hasan Tebatebai Zavvare, Kameri 1278 yılında Erdestan kentinde dünyaya geldi. Seyyid Hasan, 6 ile 14 yaşları arasında İsfahan eyaletinin Şehriza kentinde Arapça ve Farsça ders aldı ve 16 yaşına geldiği zaman eğitimine devam etmek üzere İsfahan ve daha sonra da Necef kentine göç etti. Ve Şia Müslümanların taklit merci merhum Ayetullah Mirza Hasan Şirazi'den feyiz aldı.
Şehit Müderris, mücahit ve mücadeleci bir insandı ve sürekli İslami İran'ın yeniden azametine kavuşmasını istiyordu. Şehit Müderris, Pehlevi Kralı Rıza Han döneminin en seçkin siyasi aktivistlerinden ve ikinci dönem Meşruta Meclisi'nde de Tahran halkının milletvekiliydi. Ayetullah Müderris'in siyasi yaşamında en çok dikkat çeken konu, İran'da 20. yüzyılın başlarından başlayan Meşruta hareketini desteklemesi ve İslam öğretileriyle uyumlu hale getirilme zaruretine vurgu yapmasıydı.
Ayetullah Müderris'in yüksek siyasi bakışı ve analiz gücü, Milli Şura Meclisi'nin onayladığı yasaları gözetlemekle görevlendirilmesinden belliydi. Nitekim meclise girer girmez de istibdat ve sömürüyü açıkça reddeden konuşması ile birçok milletvekilinin desteğini kazanmayı başardı. Ve sonuçta ecnebilerin İran'daki çıkarları üzerinden ellerinin kesilmesine vesile oldu. Bu yüzden Ayetullah Müderris şöyle diyordu: Allah-u Teala bana iki şey vermedi. Birincisi korku ve diğeri tamahtır. Kim milli maslahat ve dini işlerle ilgileniyorsa ben de onunla birlikteyim. Oysa onunla beraber olmam.
İslami İran her zaman var gücüyle zorbalıklara ve diktatörlüğe karşı duran ve yağmacıların ve işbirlikçilerin ülkemizi talan etmelerine müsaade etmeyen bu cesur insanın cesareti ve direnişine minnettardır. Dinimiz siyasetimizin ve siyasetimiz dinimizin ta kendisidir ibaresi Ayetullah Müderris'ten miras kalan ve onun parlak düşüncesinden kaynaklanan bir ibaredir. Şimdi sohbetimizin devamında Ayetullah Müderris'in bu değerli cümlesini ve boyutlarını ve insanı insan ve toplumu toplum yapan bu düşüncenin Kur'ani özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Batılıların sekülerizm ideolojisinden etkilenen bazı aydınlar siyasetle diyanet arasında hiçbir ilişki olmadığını düşünür ve her ikisinin birbirinden ayrı olduğunu iddia eder. Bu kesim, dini, sosyal ve siyasi yaşamdan silmek ve onu bireysel yaşam ve sırf ibadet meselesiyle sınırlandırmak ve yaslamayı ve hakimiyeti Allah'tan başkasına bırakmak ister. Sekülerizm ideolojisinde insan, aklı deneme ve tecrübe zemininde yasamanın ekseni olarak kabul edilir. Ancak bu yasaların doğruluğu veya sabitliği ve kalıcı olduğu konusunda hiçbir güvence yoktur. Yine yasama işini yürütenlerin menfaatçiliği yasaları farklı yönlere çekebilir. Bundan başka aklın temelini oluşturan yasalar insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Zira akıl doğa ötesi yasalara hakim değildir.
Tevhidi ve İslami ideolojide ise tüm bireysel, ailevi ve sosyal yaşam boyutları için bir takım yasalar ve kurallar vardır ve insanların dünya ahiret saadeti onlara yaratan Allah tarafından belirlenen bu yasalarda gözetilmiştir. Buna göre İslami toplumda yasama işini yürütenler ve politikacılar da İslam şeriatı ve dini talime göre davranarak toplumu gün be gün yüce insani değerlere yaklaştırmalıdır. İslami hükümette din ve siyasetin birlikteliği tüm alanlarda gözetilir ve siyaset dini değerlerin zemininde gerçekleşir. Gerçekte din ve siyasetin birlikteliği ve bu ikinin birbirinden kopmazlığı, İslam dininin siyasi ve hükümetin tüm boyutlarını kapsadığı ve tüm siyasi faaliyetlerde dinin eksen alındığının işaretidir.
Enbiya'nın misyetinin amacı bu kesimin toplumu ilahi yasaları uygulayarak ıslah etmek ve içinden her türlü zulüm ve fesadı silmenin önemsendiğine yöneliktir. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin misyet felsefesini sosyal adaleti inşa etme ve halkın işlerini adalet ekseninde tedbir etme şeklinde beyan ederek Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmakta: Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu ayete göre İslam dini siyaset ve hükümetle sıkı ilişkisi vardır. Nitekim Şehit Mutahhari de din ve siyaset arasındaki ilişkiyi ruh ve cisim ve yine deri ve beyin arasındaki ilişkiye benzetmektedir.
İslam dininde bazı hükümler ve kanunlar vardır ki ancak hükümet ve siyasetin yardımıyla uygulanabilir. Hums, zekat, toplu savunma, savaş ganimetlerini paylaşma, savaş esirlerine ilgili hükümler, hukuk ve ceza kanunları ve özellikle emri maruf ve nehy-i münkerle ilgili yasalar ancak İslami hükümet kurulduktan sonra toplumun siyasi zemininde uygulanabilir.
Dolayısıyla dinde yer alan yasalar ve hükümler bir yandan ilahi ve insani yüce değerlere yönelikken öbür yandan toplumu sosyal adalet ekseninde tedbir etmeye yöneliktir. Bu yüzden İslami hükümette dindar bir politikacı bireysel ve kişisel hedeflerin peşinde olmamalı ve hedefine ulaşmak için her türlü aracı kullanmamalı. Bilakis kendi zararına olsa bile ilahi talimden ilham alarak adalet ve dini değerlerin gerçekleşmesi için çalışmalıdır.
İslam peygamberinin siyeri ve yolu da dinin siyasetten ayrı olmadığını gösteriyor. Zira o hazret bizzat hükümet kurarak yürütme ve yargı görevlerini üstlenmişti. İmam Ali Aleyhisselam da adalet temelinde ve ilahi ahkamı uygulamak üzere bir hükümet kurdu. İmam Hasan Aleyhisselam'ı kısa süren hükümeti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kanlı kıyamı ve diğer imamların dönem hükümetlerini meşru saymaması, hepsi hükümeti kurmanın ilahi ahkamı uygulamak üzere İslam dininin zaruretlerinden biri olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
İmam Hümeyni din ve siyasetin birlikteliği hakkında şöyle diyor. İslam siyaset dinidir ve siyasetin tüm boyutlarını kapsamaktadır. Bu konu İslam'ın hükümet, siyaset, toplum ve iktisatla ilgili hükümleri üzerinde biraz düşünen herkes için açıkça anlaşılır niteliktedir. O zaman kim dini siyasetten ayrı olarak görecek olursa ne dini ne de siyaseti tanımıştır.
Kur'an-ı Kerim ilahi ahkamın icra edilmesine vurgu yapmanın yanı sıra Müslümanlara da bu önemli işi yapmak üzere onlara yardımcı olabilecek bazı talimatları veriyor. Örneğin Allahü Teala Nisa suresinin 135. ayetinde adaleti hatta Müslümanların zararına olsa bile uygulamalarına belirterek şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Hakkında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
İnsanların dünyevi ve uhrevi saadeti için nazil olan Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir başka emir, şahitlik yaparken her türlü kin ve düşmanlığı bu işe karıştırmamaktır. Böylece toplumda adalet yerini getirmiş olur ve kimsenin hakkı çiğnenmez. İslam dinine göre adalet dost veya düşman tanımaz ve eğer İslami toplumun siyaseti İslami Diyanete göre uygulanacaksa o zaman Kur'an-ı Kerim'in getirdiği yasalara ve hükümlere uymak gerekir.
Allahü Teala Maide suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmakta: "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir."
Ayetullah Müderris tarafından gündeme getirilen "dinimiz siyasetimizin ve siyasetimiz dinimizin ta kendisidir" ibaresi, tamamen İslam'ın semavi kitabı ve enbiyanın ve masum imamların siyerinden kaynaklanan bir ibaredir. Bu ibare, batılı sultacı ve maddi sapkın güçlerden bağımsız olmanın işaretidir. Ve eğer İslam ümmeti her yerde bu düşünceyi iç ve dış ilişkilerinde göz önünde bulundurursa, o zaman hiçbir ecnebi güç İslam topraklarına nüfuz edemeyeceği kesindir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin şehit müderris ve kişiliği hakkındaki beyanatını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayetullah Hamenei şöyle diyor: "Müderrisin önemli özelliği hiçbir türlü tehditten veya rüşvetten veya benzeri durumlardan etkilenmemekti. Müderris hayatı boyunca ölümden korkmadı ve sadece milli menfaat ve maslahattan söz ediyordu. Müderris ne bir siyasi partiyi izledi ne de vaatlere kandı. Müderris hakikaten mecliste milleti temsil eden seçkin insandı. Nitekim Seyyid Hasan'ın yaşamı üzerinden bunca yıl geçmesi ve birçok şahsiyetin adı mecliste geçmesine rağmen meclisin adı hala müderrisin adıyla düğümlenmiştir."
Değerli dinleyiciler, İslam'da siyaset ve Diyanet'in birlikteliği üzerine hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek, aydınlığın anahtarı, basiretin pınarı ve ilahi marif ve hakikatleri elde etme aracıdır. Hiçbir teorik ve pratik nizamda İslam kadar düşünme üzerinde vurgu yapılmamıştır. Bu vurgu ve insanları düşünmeye teşvik etmek o kadar güçlü ki bir saat düşünmek bir yıl ibadetten daha iyi ve daha değerli olarak açıklanmıştır. Çünkü insan oğlunun içindeki güçler ve hakikati hayatı düşünmekle faaliyete geçer ve düşünme penceresinin açılması ile beraber yüzüne hikmet kapıları ve hakikat yolu da açılmış olur. Bu yüzden İslam dininde düşünmek, gönlün yaşamı ve kalbin hayatı olarak tanımlanmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İmam Ali aleyhisselama vasiyetinden biri şöyledir. Ey Ali, hiçbir ibadet düşünmek gibi değildir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.